Ayrım 3, sayfa 36. Bu sayfanın tamamında Beethoven'ın keman çalarken bir hali karikatürize edilmiş. Yine notalar havalarda uçuşuyor. Sayfanın sol köşesinde ise kafasında şapkası ve çiçekleriyle çok güzel bir genç kız var. Gözleri yeşil. Goethe ile karşılaşma. Yılın sonlarına doğru zor bir görev daha aldım. Viyana Tiyatrosu benden hayranı olduğum Alman yazar Goethe'nin bir eser için beste yazmamı istedi. 1810 yılında yazmayı bitirdiğim Egmont Opus 84, Hollanda'nın bağımsızlığına önemli bir rol oynamış olan Kont Egmont hakkındaydı. O sıralar hayalini tek kurduğum şey Viyana'nın bağımsızlığına kavuşması olduğundan Kont'un hikayesi beni çok etkiledi. O yaz sözlerini Goethe'nin yazdığı 3 tane şarkı, Opus 83 ve bunlardan başka tam 53 tane beste daha yaptım. Sonra kalbim yeniden bir kadın için çarpmaya başladı. Yeni doktorum Johann Malfatti'nin yeğeni Therese Malfatti. Therese 20 yaşında ya vardı ya yoktu. Ben ise 40 yaşımı doldurmak üzereydim. Aramızdaki yaş farkı yüzünden kılık kıyafetime ve dış görünüşüme daha çok özen göstermeye başladım. Sonra Bond'daki eski arkadaşım Wegeler'e bir mektup yazıp kendisinden bana vaftiz belgemi göndermesini istedim. Bu belge olmadan evlenemezdim. Evet, Therese ile evlenmeyi düşünüyordum. Bu yüzden gidip resmi bir yolla ailesinden onu istedim. Ancak gelin görün ki reddedildim. Aşktan yana hiç şansımın olmadığı apaçık ortadaydı artık. Bunun üzerine küçük bir piyano eseri yazdım. Adını da Therese'ye ithafen Fürelise koydum. Bu eserim oldukça beğenildi. Sonra kafamı dağıtmak için yeni bir seyahate çıktım. Baden'e gidip 2 aylığına orada kalmaya karar verdim. Baden'de yaylı çalgılar için kuartet Opus 95 numara 11 ve Arşidük Triosu Opus 97 isimli eserlerimi yazdım. 1811 yılında sağlığım artık iyice bozulmuştu. Doktor Malfatti, Bohemia bölgesindeki Teplice termallerine gitmemin bana iyi geleceğini söyledi. Ben de öyle yaptım. Orada tiyatro oyunu yazarı August von Kotzebue'nin 2 eseri için müzik besteledim. Kral Stefan Opus 117 ve Atina Harabeleri Opus 113. Bu 2 eserim ilk kez Peşte Tiyatrosu'nun açılışında çalındı. Teplice'de çok güzel günler geçirdim ve Viyana'ya içimde büyük bir çalışma hevesiyle döndüm. Döner dönmez de 7. senfoniyi yazmaya koyuldum. Bu senfoniyi 1812 yılının baharında bitirdim. Temmuz ayının başlarında ise Teplice termallerine geri dönmeye karar verdim. Orada geçirdiğim günlerin tadı damağımda kalmıştı. Ancak bu arada Avrupa'da yine büyük olaylar yaşanmaya başlamıştı. Napolyon Rusya'ya işgale hazırlanıyordu. Teplice tarafsız bir bölge olarak görüldüğünden birçok diplomat ve imparatorluk görevlisi burada toplanmaya karar vermişti. Bu arada Teplice'de kimle karşılaştım tahmin edin bakalım. Alman yazar Goethe ile. Goethe'nin büyük bir hayranıydım. Bildiğin gibi eserlerinden biri için bir beste bile yazmıştım. Karşılaşmamız benim için çok keyifli geçti. Ama sonradan duyduğuma göre Goethe bir arkadaşına yeteneğim karşısında şaşkınlığa uğradığını ve sağırlığımın onu çok üzdüğünü söylemiş. Hemen ardından da geçinilmesi oldukça zor bir insan olduğumu sözlerine eklemişti. Şu işe bak, Goethe bile aslında benim sevimsiz biri olduğumu düşünmüştü. Bir süre termal şehirlere seyahat etmeyi sürdürdüm. Frenzenbrunn'da Baden yangınında zarar görmüş insanlar yararına düzenlenen bir konsere katıldım. Ekim ayında kardeşim Nikolaus Johann'ın yanına Linz'e kadar gittim ve orada 8. senfoniyi bestelemeye başladım. Bütün sayfanın neredeyse sol tarafını kaplayacak şekilde Beethoven ile Goethe'nin bir anı karikatürize edilmiş. Sonraki 2 sayfanın tamamını kaplayacak bir karikatürde de yine Beethoven piyano çalarken görüntülenmiş. Notalar havada uçuşuyor. Beethoven'ın yüzü gayet net bir şekilde görüntüleniyor. Ve Beethoven yine işini oldukça severek yapıyor. Ne var ki kardeşimle aynı evde kalmak iyi sonuç vermedi. Nikolaus'un Linz'de bir eczanesi vardı. Bir de Trese Obermayer adında bir aşığı. Bunu öğrendiğimde onları ayırmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Konuyu çözsünler diye araya din adamları ve sivil görevlileri soktum. Trese'yi şehirden attırmak için polise bile başvurdum. Ama çabalarım sonuçsuz kaldı ve kardeşim benim bütün hoşnutsuzluğuma rağmen Trese ile evlendi. Aslında ben bu konulara karışacak son insandım. Ne de olsa evlenmeyi başaramamıştım. Bu düşüncenin bende yarattığı hüzünle bir mektup yazmaya karar verdim ve mektubuma ölümsüz sevgiliye diye başladım. Bu mektubu hiçbir zaman sahibine postalamadım ve sahibinin kim olduğunu da açıklamayacağım. Herkes merak etse de o kadının ismi bir sır olarak kalacak. Yalnızca benim bildiğim bir sır. Büyük bir bunalım içindeydim. Kalbim kırıktı. Bir tek müzikle uğraşmak bana iyi geliyordu. Tüm olanlar yetmezmiş gibi 1813 yılında kardeşim Kaspar Karl'ın o zamanlar çok yaygın ve tehlikeli bir hastalık olan tüberküloza yakalandığını öğrendim. Kaspar Karl, Nisan ayının 12'sinde bir de vasiyetname yazmıştı. Kendisinin başına bir şey gelirse 6 yaşındaki oğlu Karl'a benim bakmamı istiyordu. Bu benim için üstlenilmesi zor bir sorumluluktu. Çünkü para kazanmakta güçlük çekiyordum. Aksi gibi Avusturya parası savaş yüzünden değer kaybına uğramıştı. Kazandığım 4000 florin, bu o zamanın para birimiydi, 1600 florine kadar düşmüştü. Aslında Prens Kinski maaşımı yükseltecekti ve böylece durumum biraz olsun iyileşecekti. Ama ne yazık ki prens bunu gerçekleştiremeden bir kaza sonucu attan düşerek ölmüştü. Sonuçta kazandığım para bana bile zor yetiyordu. Hal böyle olunca ben de şehirde düzenlenen toplantılara yeniden katılmaya karar verdim. Böylece belki yeni siparişler alabilirdim. Bunun üzerine Johann Nepomuk Mölzel bana birlikte bir senfoni yazmayı teklif etti. Nepomuk, yeni bir org türü ve müzisyenlerin doğru ritim yakalamasına yardımcı olan metronom adında bir alet icat etmişti. Birlikte yazacağımız senfoniyi Wellington'daki Victoria Savaşı'nda Fransız birliklerinin yenilgiye uğratılmasıyla kazanılan zafere adayacaktık. Adını Savaş Senfonisi Opus 91 koyduğumuz bu eser Aralık ayında iki kez çalındı. Fakat beklediğim ilgiyi görmedi. Ayrıca 7. Senfoni de bu konserlerde dinleyici karşısına çıktı. 1814 yılının Şubat ayında ise Savaş Senfonisini tekrar çaldım ve bu sefer konser programıma 8. Senfoniyi ekledim. Bu arada bu eseri yazarken ilham kaynaklarımdan biri metronom olmuştu. Nasıl oldu bilmem, belki yeniden enerjiyle dolduğumdan ve yeniden insanların arasına karıştığımdandır. O yıl Kart Nertor tiyatrosuna yazdığım tek opera olan Fidelio'yu sahneye koymak için benden izin istedi. Bu eseri hatırlıyorsun değil mi? Adını önce Leonor koymuş, sonradan Fidelio olarak değiştirmiştim. Ve ilk kez 1805 yılında çalındığında hiç ilgi görmemişti. Tiyatronun bu teklifini kabul ettim. Ama eserde bazı değişiklikler yapılmalıydı. Eserin librettosunu tiyatronun müdürü şair George Frederick Treitske ile beraber yeniden yazdık. İlk temsil Mayıs ayının 23'ünde yapıldı. Ama üzerinde çalışmaya devam ettiğim için eserin uvertürü bu temsilde yer almadı. Operanın tamamı ancak ayın 26'sında sahnelenebildi. Eserin yeniden hazırlanması sürecinde Ignaz Moseles adında 20 yaşındaki bir piyanistten de yardım aldığımı hatırlıyorum. Sanırım vokal bölümlerini beraber hazırlamıştık. Moseles bestelerimin büyük bir hayranıydı. Bu arada bana hayran olan ve benimle tanışmayı çok isteyen bir diğer kişi de Anton Schindler'di. Anton 18 yaşında hukuk eğitimi alan bir gençti ve çok yetenekli bir kemancıydı. Müzikteki yeteneğini 1822 yılında Josefstadt Tiyatrosu'ndaki orkestrasını yönetmeye başladığında kanıtlayacaktı. Ayrıca Schindler zamanla benim en yakın çalışma arkadaşlarımdan biri olacak, ben öldükten yıllar sonra biyografimin yazılmasında da katkıda bulunacaktı. Sayfanın üst tarafını kaplayacak şekilde icat edilen metronom aleti, bir adet keman, notalar bulunmakta. Avrupalı devletlerin şehre gelişi. Yaz geldiğinde şehirde heyecanlı bir hava esiyor, Viyana Kongresi için hazırlık yapılıyordu. Napolyon Rusya'da yenilgiye uğramıştı. Sözü geçen kongrede Avrupalı devletler yeniden barış sağlamak üzere bir araya geleceklerdi. Napolyon'un tacı alınmış ve kendisi Akdeniz'de bulunan Elba Adası'na sürgüne gönderilmişti. Tüm bu olaylar tam da besteye konu olacak cinstendi benim için. Böylece bizi ziyarete gelen Avrupalı devletlerin onuruna Irveysen Günder isimli koro eserimi besteledim. Eserin adı ana dilim olan Almanca'da siz bilgi adamlar anlamına geliyordu. Viyana'daki günlerim baleler, partiler ve toplantılarla geçiyordu. Salzburglu doktor Alois Weissenbach ile tanışmam da Viyana'nın bu şenlik dolu günlerine rastlar. Weissenbach da benim gibi sağırdı. Belki de bu tesadüf sayesinde birbirimize hemen ısındık. Hatta Weissenbach o zamanlar büyük ilgi gören bir kantatım için metin bile yazdı. Kasım ayındaki konserimde Savaş Senfonisi ve 7. Senfoninin yanında bu kantatı da çaldım. Bir başyapıt yazmadan bu yolu bitirmeyecektim. Aralık ayında kongrenin kapanışı için kısa bir polonez yazdım, Opus 89. Bu eseri Rus İmparatoriçesine adadım. Artık hem ün hem para sahibiydim ve müzik yaşamımın altın çağındaydım. Ama ne var ki sağırlığım beni sarsmaya devam ediyordu. Artık hiçbir şey duymaz olmuştum. 1815 yılı geldiğinde bir piyanist olarak son konserime çıkmaya karar verdim. Bundan sonra yalnızca besteci olarak çalışacaktım. Artık ne çaldığımı hiç duyamıyordum ve bu berbat bir şeydi. Sayfanın neredeyse yarısını kaplayacak şekilde Beethoven'ın duymaya çalıştığı müzik sesleri karikatürize edilmiş. Notalar havada uçuşuyor, etrafta çeşitli müzik aletleri var ve Beethoven çok üzgün görünüyor. Yeğenim Karl. Aynı yıl kötü bir haber aldım. Kardeşim Karl'ın durumu birdenbire ve hızla kötüleşmeye başlamıştı. Tüberküloz ilerledikçe ilerliyordu. 15 Kasım 1815 tarihinde de bu hastalık kardeşimi benden sonsuza kadar ayırdı. Kardeşimin o öldükten sonra oğlunun sorumluluğunu benim üstlenmemi istediği bir vasiyetname yazdığından daha önce de bahsetmiştim. Ama sonrasında Kaspar Karl bu vasiyetnameyi değiştirmiş ve Karl'ın sorumluluğunu bana değil çocuğun annesine verilmesini istemişti. Yeğenim Karl şimdi 9 yaşındaydı. Benim hiç çocuğum olmamıştı ve Karl'ın yaşamıma girmesi fikri hoşuma gitmişti. Bu yüzden çocuğun vesayetini kendi üzerime almak için savaşmaya karar verdim. Ayrıca annesinin ona iyi bir eğitim veremeyeceğini düşünüyordum. Sonuçta bir dava açtım ve Kasım ayının 22'sinde ilk mahkeme görüldü. Bu mahkemede ne yazık ki Karl'ın annesi Johanna ile yaşamasının doğru olduğuna karar verildi. Ben ise çocuğun hayatında ikinci planda kaldım. Ama sonraki yılın Ocak ayında yeni bir mahkeme daha yapıldı. Bu kez mahkeme Johanna'nın çocuğuna bakabilecek durumda olmadığını fark etti. Ve bundan bir ay sonra yeğenim Karl benimle beraber yaşamak için yanıma taşındı. Karl'ı hemen özel bir okula yazdırdım. Bunun onun için en iyisi olacağına inanıyordum. Karl okula başladıktan kısa süre sonra Johanna'nın gizlice okula gidip Karl'ı ziyaret ettiğini öğrendim. Okulunda olup bitenlerden bu şekilde habersiz kalışım beni rahatsız ettiği için yeğenimi okuldan almaya ve eğitimine evde devam edebilmesi için kendisine özel bir öğretmen tutmaya karar verdim. Ama mahkemeye gidip Karl'ın ara sıra annesini görebilmesi için izin istemeyi de ihmal etmedim. Ta en başta söylediğim gibi yeğenim zor bir çocuktu ve kelimenin tam anlamıyla bana kök söktürüyordu. Anlamıştım ki onu yetiştirmek iyi bir orkestrayı yönetmekten çok daha zordu. Bir süre sonra Karl ile beraber Mödling adında küçük bir kasabaya taşınmaya karar verdik. Kasabaya vardığımızda kilisenin rahibinden Karl'a ders vermesini rica ettim. Ama kısa süre sonra Karl kötü davranışları yüzünden kiliseden atıldı. Tüm bunlar yüzünden Kendi işime odaklanmakta zorluk çekiyordum. O yıl yalnızca bir tane piyano sonatı, Opus 101 ve Annie Ferne Gelipte, Uzaktaki Sevgili, Opus 98 adında bir şarkı bestesi yazabildim. Sonraki yıl ise hiç beste yapamadım. 1818 yılının yazında 9. senfoniyi yazmaya başladığımda Johanna ile aramızda Karl'ın vasiyeti yüzünden yeni bir hukuki savaş başladı. Johanna bana yeni bir dava açtı ve mahkeme süreci neredeyse 2 yıl kadar sürdü. 1820 yılının Temmuz'unda mahkeme nihayet sonuçlandı ve yeğenimin benimle yaşamaya devam etmesine karar verildi. Sonuçta neredeyse 4 yıldan beri doğru dürüst beste yapamamıştım. Hevesim de yoktu. Neyse ki bir gün Arşidük Rudolf'a ithafen Hemmerk Lavier Opus 106 numara 29 adında bir piyano sonatı yazmaya başladım. Kendisi için çok büyük bir eser hazırlamak niyetindeydim. Sayfanın neredeyse sol tarafını kaplayacak şekilde Beethoven'ın yeğeni Karl'a piyano dersi verirken bir anı karikatürize edilmiş. Her zamanki gibi notalar havada uçuşuyor. Beethoven ise yeğeni Karl'a sinirlenmiş görünüyor. Saçları havada. Ayrım sonu, sayfa 51.